İnanmanın Büyüsü. Claude M. Bristol. 1. İnancın gücünden nasıl faydalandım? İnsanın zorlukların üstesinden gelmek ve olağanüstü başarı elde etmek için anladığı ve kullandığı, adına ne derseniz deyin, bir şeyler, bir kuvvet, bir faktör, bir güç veya bir bilim var mı? Var olduğuna kesinlikle inanıyorum. Amacım da bunu açıklamaya çalışmak. Arzu ederseniz siz de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 15 yıl önce Los Angeles'ın büyük gazetelerinden birinin mali editörü, o şehirde ekonomiyle ilgilenen insanlara verdiğim derslere katıldıktan sonra şunları yazdı. Gökyüzünden inen mistik bir niteliğe sahip tesadüfün büyüsünü, insanları şanslı kılan şeyin gizemini açıklayan bir şey yakaladınız. İşe yarar bir şeyle karşılaştığımı fark ettim. Ancak o zaman bunu insanların çoğunluğu tarafından bilinmemesi dışında mistik bir şey olarak görmedim. Bu, yüzyıllardır şanslı bir azınlık tarafından her zaman bilinen bir şeydi. Ancak nedenini anlayamadığım bir şekilde birçok insan tarafından çok az anlaşılmıştır. Yıllar önce bu bilimi öğretmeye başladığımda, bunu sıradan bir birey tarafından kavranabileceğinden emin değildim. Ancak bugün bunu kullananların gelirlerini ikiye üçe katladıklarını, kendi başarılı işletmelerini kurduklarını, ev sahibi olduklarını, hatırı sayılır bir servet edindiklerini gördüm. Ve kendine karşı samimi olan zeki herhangi bir insanın istediği her şeyi gerçekleştirebileceğine ikna oldum. Düşünce bilimi insanlığın soyu kadar eskidir. Hangi yaştan olursa olsun, bilge insanlar bunu bilir ve kullanır. Yazarın yaptığı tek şey, konuyu modern dille sunmak ve günümüzün seçkin zihinlerinin birkaç yüzyıldır ortaya çıkan önemli gerçekleri doğrulamak için ne yaptığını okuyucunun dikkatine sunmaktır. Çoğu insanın doğaüstü alanda olduğuna inanmasına neden olan mistik güçler, bilinmeyen güçler, metafizik, zihinsel fizik, psikoloji, kara büyü ve birçok benzer konu hakkında çok şey yazıldı ve söylendi. Belki bazı insanlar için durum bunlardan ibarettir. Ancak ben bu güçlerle ilgili açıklanmayan tek şeyin onları harekete geçiren inanç olduğu sonucuna ulaştım. 2. Zihinsel deneyler. Okuyucu konumuz hakkında daha net bir anlayışa, düşüncenin kendisine ve onun olgusuna dikkat etmelidir. Hiç kimse bir çeşit zihinsel eylem olması dışında düşüncenin gerçekte ne olduğunu bilmez. Ancak bilinmeyen element elektrik gibi onun da tezahürlerini her yerde görürüz. Buna bir çocuğun eylemlerinde ve ifadelerinde, yaşlı bir insanda, hayvanlarda ve aslında her canlıda değişen seviyelerde rastlarız. Düşünceyi ne kadar çok düşünür ve incelersek, ne kadar müthiş bir güç olduğunu ve düşüncenin gücünün ne kadar sınırsız olduğunu fark ederiz. Bunu okurken etrafınıza bakın. Mobilyalı bir odadaysanız, gözleriniz size bir dizi cansız nesneye baktığınızı söyler. Görsel algı söz konusu olduğunda bu doğrudur. Ama aslında bazı insanların yaratıcı çalışmaları yoluyla gerçekleşen düşünce ve fikirlere bakıyorsunuz. Mobilyaları yaratan, pencere camını şekillendiren, perdelere ve kaplamalara şekil veren bir düşünceydi. Otomobil, gökdelen, stratosferi süpüren büyük uçaklar, dikiş makinesi, küçük pim. Milyonlarca nesne nereden geldi? Sadece bir kaynaktan geldi. O garip güçten, yani düşünceden. Daha fazla analiz ederken, bu başarıların ve aslında tüm mal varlığımızın yaratıcı düşünmenin bir sonucu olduğunu fark ediyoruz. Ralph Waldo Emerson, her eylemin atasının düşünce olduğunu açıkladı. Bunu anladığımızda, dünyamızın düşünce tarafından yönetildiğini ve olmayan her şeyin başlangıçta zihinde olduğunu anlamaya başlarız. Tıpkı Buda'nın yüzyıllar önce söylediği gibi, ne düşünüyorsa koyuz. Mecazi olarak düşünce, cücelerden devler yaratırken devleri de cüceye dönüştürür. Tarih düşüncenin zayıf insanları nasıl güçlü kıldığına ve güçlü insanları nasıl zayıflattığına dair bilgilerle doludur. Bunun sürekli çalıştığına dair kanıtları etrafımızda görürüz. Önceden düşünülmüş bir dürtü olmadan yemek yiyemez, kıyafet giyemez, otobüse koşamaz, otomobilinizi süremez, yürüyüşe çıkamaz ya da gazete okuyamazsınız. Hatta kolunuzu bile kaldıramazsınız. Yaptığınız hareketlerin belki de bazı reflekslerin neden olduğu az çok otomatik hareketler olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak yönüne bakılmaksızın attığınız her adımın arkasında yer alan şey, düşünce adını verdiğimiz bu müthiş güçtür. Yürüyüş şekliniz, tavrınız, konuşmanız, kıyafet tarzınız, hepsi düşünce tarzınızı yansıtır. Baştan sağma bir duruş, baştan sağma bir düşünmenin göstergesiyken, uyanık ve dik bir duruş, içerideki gücün ve özgüvenin dışa yansıyan bir işaretidir. Dışa yansıttığınız şey, içeride olduğunuz şeydir. Siz düşüncenizin ürünüsünüz. Olduğunuza inandığınız şey sizsiniz. Düşünce bütün servetin, maddi kazanımların, büyük keşiflerin, icatların ve tüm başarıların orijinal kaynağıdır. O olmadan büyük imparatorluklar, büyük servetler, kıtalar arası demir yolu hatları, modern imkanlar olmazdı. Aslında en ilkel çağlarda var olan yaşama dair bir ilerleme bile kaydedilemezdi. Baskın düşünceleriniz karakterinizi, kariyerinizi, hatta günlük yaşamınızı belirler. Böylece bir insanın düşüncelerinin onu yarattığı ya da parçaladığı ifadesinin ne anlama geldiğini anlamak kolaylaşır. Bunu başlatan düşüncenin üretici gücü olmadan iyi ya da kötü bir eylem ya da tepki olmayacağını fark ettiğinizde, İncil'de de geçen "ne ekersen onu biçersin" ya da Shakespeare'in "iyi ya da kötü diye bir şey yoktur, onu düşüncelerimiz yapar" cümlesi daha anlaşılır hale gelir. İngiliz fizikçi Sir Arthur Eddington, içinde yaşadığımız evrenin umulmadık ölçüde tamamen zihnimizin yaratımı olduğunu söyledi. Ancak aynı alanda eşit derecede ünlü olan Sir James Jeans, evrenin sadece zihinlerimizin altında yatan ve onu koordine eden bazı büyük evrensel zihnin düşüncesinden kaynaklanan bir yaratım olduğunu öne sürdü. Çağımızın en büyük bilim adamlarının ve düşünürlerinin, sadece en bilge insanların fikirlerini dile getirmekle kalmadığı, aynı zamanda bu kitabın temel ilkesini de doğruladığından daha açık hiçbir şey yoktur. Neredeyse insan ırkının başlangıcından beri insanlığın biçimlendirilmesi, düşüncenin büyük gücüyle ilgili bir şeyler bilenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm büyük dini liderler, krallar, savaşçılar, devlet adamları bu bilimi anladılar ve insanların düşündükleri gibi davrandıklarını ve ayrıca başkalarının düşüncelerine, özellikle de kendilerinden daha güçlü ve ikna edici olduğunda tepki verdiklerini bildiler. Buna göre güçlü ve dinamik düşünceye sahip insanlar, onları bazen özgürlüğe, bazen de köleliğe götürmek için zihinlerine hitap ederek insanları etkileri altına aldılar. Tarihte hiçbir zaman kendi düşüncelerimizi daha fazla incelememiz, anlamaya çalışmamız ve her birimizin içinde yatan büyük güç kaynağından yararlanarak yaşamdaki konumumuzu geliştirmek için nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz gereken bir dönem olmadı. Eskiden düşüncenin manyetik gücü, düşüncenin nesnesiyle nasıl ilişkili olduğu, büyük mesafelerde bile insanları ve cansız şeyleri nasıl etkileyeceği hakkında konuşan insanlara gülerdim. Ama artık gülmüyorum. Çünkü ortalama bir zekaya sahip olan herkes, er ya da geç düşüncenin tüm dünyanın görüşünü değiştirebileceğinin farkına varır. İrlandalı editör ve şair George Russell'ın "Düşündüğümüz şey olduğumuzu" söylediği bilinirdi. Kuşkusuz öngördüğümüz şey oluruz ve büyük bir yazar, öğretim görevlisi, ressam ve şair olarak bunu kendi yaşamında kesinlikle gösterdi. Bununla birlikte şunu aklımızda tutmamız gerekir ki, fikirlerimizin çoğu ve düşüncelerimiz bizim ya da kendi kökenimizin değildir. Başkalarının düşünceleriyle de biçimlendirilmiş durumdayız. Sosyal hayatımızda duyduklarımız, gazetelerde, dergilerde ve kitaplarda okuduklarımızla filmlerde, tiyatroda ve radyoda duyduklarımız, hatta şans eseri seyircilerin konuşmasından işittiklerimiz gibi pek çok düşünce bizi sürekli bombalar. Kendi düşüncelerimize uyan ve hayatımızda daha önemli bir vizyona yol açan bazı düşünceler de son derece yardımcı olur. Ancak çoğu zaman üzücü, özgüvenimizi zayıflatan ve bizi üst düzey amaçlarımızdan uzaklaştıran düşünceler vardır. Bize sorun yaşatanlar bu dış düşüncelerdir. Onlardan nasıl kurtulabileceğinize daha sonra değineceğim. Başarı için vazgeçilmez olan şey takıntılı bir arzunuzun olması, düşüncelerinizin ve amaçlarınızın uyumlu olması ve enerjinizi doğru yönlendirmenizdir. İstediğiniz şey zenginlik, şöhret, konum veya bilgi olabilir. Çünkü her insanın başarının kendisi için ne anlama geldiği konusunda kendi fikri vardır. Ancak ne olduğunu düşünürseniz düşünün, hayatınızın arzusunu gerçekleştirmeye istekli olmanız koşuluyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu büyük bir emir diyebilirsiniz. Hiç de değil. İnanmanın dinamik gücünü kullanarak iç kuvvetlerinizin tamamını harekete geçirebilirsiniz. Böylece onlar da hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Evliyseniz, eşinizin olmasını istediğiniz kıza kur yaparken yaşadığınız güdüleyici ve duygusal deneyimi hatırlayın. Hiç kuşkusuz sinir bozucu bir çalışma değildi. Tam tersine bilinçsiz bir şekilde olsa da, kullandığınızın aynı bilim olduğunu kabul edeceksiniz. Bir can yoldaşı edinme arzusu. Fikir zihninize düştüğü andan, evliliğinize kadar geçen sürede en üst noktadaydı. Düşünce ve inanç, günün her dakikasında ve belki de rüyalarınızda bile sizinleydi. Artık günlük yaşamınızda düşünce ve arzunun oynadığı rol hakkında daha net bir fikre sahip olduğunuza göre, ilk belirleyeceğiniz şey tam olarak istediğiniz şeydir. Çoğu insanın yaptığı gibi, sadece başarılı olmak isteğinize dair genel bir fikirle başlamak çok belirsiz olur. Zihninizde açıkça çizilmiş zihinsel bir kalıba sahip olmalısınız. Kendinize sorun, nereye gidiyorum, hedefim nedir? Tam olarak ne istediğimi zihnimde canlandırdım mı? Başarı zenginlik açısından ölçülecekse, miktarı rakamlarla düzeltebilir misin? Başarı açısından konumunuzu kesinlikle belirleyebilir misiniz? Bu soruları soruyorum çünkü cevaplarında bundan sonra tüm yaşamınızı belirleyecek faktörler var. Garip görünebilir ama 100 kişiden biri bile bu sorulara cevap veremez. Çoğu insanın başarılı olmak istedikleri konusunda genel bir fikri vardır. Ancak bunun ötesinde her şey belirsizdir. Bugün bir işleri varsa yarın da buna sahip olacaklarını ve her nasılsa yaşlandıklarında bakılacaklarını düşünerek sadece günübirlik ilerlerler. Su üzerinde amaçsızca yüzen ve gerek kıyıda yıkanarak, gerekse çeşitli akıntılarla sürüklenerek su dolup en nihayetinde batan mantarlar gibidirler. Bu yüzden hayattan ne istediğinizi kesin olarak bilmeniz hayati önem taşımaktadır. Nereye gittiğinizi bilmeli ve sabit bir hedefi göz önünde bulundurmalısınız. Yani genel tablo budur. Bir iş ya da daha iyi bir iş, yeni bir ev, ülkede bir yer ya da sadece yeni bir ayakkabı. Ne isteyip istemediğiniz fark etmez. Neyin peşinde olduğunuzu öğrenmeden önce sabit bir fikriniz olmalıdır. Bir ihtiyaç ve bir arzu arasında büyük bir fark vardır. Örneğin, iş için yeni bir araca ihtiyacınız olabilir ve ailenizi memnun etmek için bir araba isteyebilirsiniz. İşiniz için olanı bir gereklilik olarak göreceksiniz. Aileniz için olanı mümkün olan en kısa sürede almak isteyeceksiniz. Bu araba için ekstra çaba göstereceksiniz. Çünkü daha önce hiç sahip olmadığınız bir şey, sorumluluklarınıza katkıda bulunacak ve sizi kendi içinizde yeni güçler ve dışarıda yeni kaynaklar aramaya zorlayacak bir şeydir. Yeni bir şey, farklı bir şey, hayatınızı değiştirecek, ekstra çaba sarf etmenize neden olan bir şeyin arzusudur. Kendi adım artı değerler dediğim içsel kuvvetleri tek başına yaşamanızda harekete geçirdiğine inanmanın gücüdür. Büyük üniversitelerdeki psikoloji bölümlerinin zihnin maddi nesneleri etkileme gücüne sahip olup olmadığını belirlemek için deneyler yaptığını ve deneylerin böyle bir gücün varlığını gösterdiğini biliyor musunuz? Deneyler çok fazla yaygınlaştırılmamış olsa da zaman zaman genel gerçekleri ortaya koyan hikayeler olmuştur. Belki de en göze çarpan çalışma, Dr. J.B. Ryan ve arkadaşlarının maddi nesnelerin etkilendiği aklın gücünü belirlemek için verilen isim olan telekinezinin kullanılmayan teoriden çok daha fazla olduğunu gösterdiği Duke Üniversitesi'nde yapılmıştır. Zar tüm kişisel etki ve hile olasılığını ortadan kaldırmak için mekanik bir cihaz tarafından atıldı. Bu tip deneylerin başlatıldığı 1984'ten beri milyonlarca zarın atıldığı birçok test yapıldı. Dr. Ryan'ın sonuçları, denekler kabul edilen herhangi bir fiziksel temas olmadan zarın düşmesini etkileyen bir şey olmadığını söylediler, olarak açıklanmıştır. Zihinsel olarak belirli sayıların ortaya çıkmasına odaklanarak, aynı zamanda mekanik atıcı ve zarlarla fiziksel temastan kaçınmak için belirli bir mesafede dururken, deneyciler zarları sık sık kontrol edebiliyorlardı. Bazı deneylerde telekinezi altında işlenen puanlar, belirli sayı kombinasyonlarının tekrar tekrar ard arda ortaya çıkmasına karşı milyonlarca geleneksel matematiksel olasılıkları birebir reddetti. Bu deneyler size düşünce nesneyle ilişkilidir. Düşünce yönlendirildiği şeyi çeker ve yıllardır duyduğumuz benzer ifadelerle ne anlama geldiğine dair bir fikir verir. Çok korktuğum şey başıma geldiğinde diyen o kişiyi hatırlayın. Korkulu düşüncelerimiz problemleri çekmede ne kadar yaratıcı ve manyetikse, olumlu düşüncelerimiz de pozitif sonuçları çekmede o kadar yapıcıdır. Yani düşüncenin karakteri ne olursa olsun türünden sonra yaratır. Bu durum bir insanın bilincine yerleştiğinde kullanacağı hayranlık uyandıran güçle ilgili biraz ipucu elde eder. 3. Telkin güçtür. Çeşitli mistik dinleri, farklı öğretileri ve zihin maddesi sistemlerini inceledikten sonra kişi hepsinin temelde aynı şekilde izlenen bir yönteme sahip olmasından ve belirli mantraların, kelimelerin ve formüllerin tekrarlanmasıyla meydana gelmesinden etkilenir. İlahilerin, büyülerin, ayinlerin, Budistlerin, Müslümanların ve Teosofistlerin sıkça dua etmesinde, hatta birlik, mutlak gerçek, yeni düşünce ve ilahi bilimin temelinde bile aynı prensip bulunur. Kutsal kitap düşünce ve telkin gücünün örnekleriyle doldur. Tekvin'in bölüm 30, 36-43 ayetlerini okuyun. Yakub'un bile gücünü bildiğini öğreneceksiniz. İncil, onun hayvanların su içmeye geldiği yerde benekli ve işaretli görünsünler diye kabuklarından kısmen soydukları ağaç dallarını yetiştirerek nasıl benekli ve işaretli sığırlar, koyunlar ve keçiler şekillendirdiğini anlatır. Tahmin edebileceğiniz üzere sürekli benekli çubuklardan önce düşündü ve çizgili, çilli ve benekli sığırlar doğurdu ve Yakup tesadüfi bir şekilde aşırı derecede zengin oldu. Telkin konusunda Musa da ustaydı. Bunu 40 yıl boyunca İsrailler üzerinde kullandı. Onları süt ve bal vadeden diyara götürdü. Davut, telkin edici güçleri onun üzerinde uyguladıktan sonra muazzam bir şekilde silahlanmış Goliat'ı sapandan çakıl taşıyla döndürdü. Amerika'daki modern psikolojinin babası William James, şüpheli bir girişimden önce inancın başarılı bir sonuç doğurabilecek tek şey olduğunu ilan etti. James'e göre insanın inancı, üstündeki güçlere bir iddia olarak hareket eder ve kendi doğrulamasını yaratır. Başka bir deyişle, düşünce tam anlamıyla gerçeğin babası olur. İnancın ve gücünün daha fazla aydınlatılması için Yeni Ahit'teki James'in genel mektubunu okumanızı öneririm. Orson Welles ve Mercury tiyatrosu oyuncularının H.G. Wells'in romanı Dünyalar Savaşı'nı sahneleyecekleri 20 Ekim 1938 gecesindeki paniği hatırlayın. Mars gezegenindeki bazı garip savaşçıların istilasıyla ilgili bir hikayeydi. Ancak milyonlarca insan arasında korkuya neden oldu. Bazılar odadan çıkıp gitti. Polis istasyonları kuşatıldı. Doğu telefon santralleri engellendi. New Jersey otoyolları tıkandı. Yayın süresince milyonlarca dinleyici arasında gerçek bir panik vardı. Çünkü dünyamızın Mars'tan gelen işgalciler tarafından saldırıya uğradığına inanıyorlardı. Evet, aslında inanç bazı garip ve olağan dışı olaylara da neden olabiliyor. Savaştan bir örnek verelim. General Douglas MacArthur, Filipinler'den ayrıldığını açıkladı. "Geri döneceğim," dedi. Pasifik filosu, Pearl Harbor'da muharebeye dönmüşken, neredeyse hiç uçak veya nakliye yokken ve Japonlar Güney Pasifik'in çoğunu kontrol altında tutarken, MacArthur'un geri döneceğine dair fiziksel bir kanıtı yoktu. Bununla beraber, geri dönüşüne dair zihinsel bir resme sahip olmalıydı. Yoksa asla açıklama yapmazdı. Bu bir güven ya da inanç ifadesiydi ve tarih onun inanılmaz geri dönüşüyle ilgilidir. Savaş sırasında binlerce benzer olay oldu ve bugün de olmaya devam ediyor. 4. Zihinsel resimler sanatı. Telkin gücüne çok fazla ışık tutan Fransız hipnoterapist Émile Cohn, hayal gücünün irade gücünden çok daha kuvvetli bir güç olduğunu açıkladı. Ve ikisi çatıştığında hayal gücü her zaman kazanır dedi. Diyelim ki puro seven bir sigara içicisiniz ve bu alışkanlığınızdan kurtulmaya karar verdiniz. Dişlerinizi gıcırdatır, çenenizi sıkar ve bu alışkanlığınızı kırmak için irade gücünüzü kullanacağınızı kesin bir şekilde beyan edersiniz. Daha sonra iyi bir sigaranın tadı, aroması ve yatıştırıcı etkileri aklınıza gelir. Hayal gücü işe karışır ve alışkanlığı kırma kararı uçup gider. Aynı durum alkol ve diğer kötü alışkanlıkları kırma çabaları için de geçerlidir. Yüzyıldan daha uzun bir süre önce Fransız filozof Charles Fourier, dünyanın geleceğinin insanın beyninden gelişeceğini, insanların taşıdığı arzu ve tutkular tarafından şekillendirileceğini, kontrol edileceğini ve yönetileceğini söyledi. Kehaneti gerçekleşiyor. Ancak insan zihniyle dünyayı şekillendirmeye ve kontrol etmeye neredeyse hiç başlamamıştır. Bütün bunlar bizi arzu meselesine ve hayatta gerçekten ne istediğimize götürmektedir. Dünyada büyük arzulara sahip az insan vardır. Pek çoğu kendilerini buldukları küçük boşlukları doldurmaya devam ettikleri için memnundur. Hayattaki konumlarını kaderin kendileri için belirlediği bir şey olarak kabul ederler ve kendilerini bu konumdan çıkarmak için nadiren zihinsel veya fiziksel çaba harcarlar. Bakış açılarını asla değiştirmezler ya da bir şeylere yerden 30 metre yükseklikte ateş etmekle yerden ateş etmenin aynı şey olduğunu fark etmezler. Birçoğu arzulu bir şekilde düşünmek için uğraşır. Ancak kendi içinde arzulu düşünme sadece güç faktörü eksik olduğu için etkisizdir. Fakat büyük bir gayretle çalışan biriyle karşılaştığınızda her şeyin ardındaki büyük gücün arzuyla yansıtıldığını anlarsınız. Bu insanlar için yöntem kolay görünüyor ki büyük ölçüde de öyledir. Çünkü bilinçaltı zihinlerinin güçlerini kullanmaya başlarlar. Bu da sırasıyla cezbeder, koordine eder ve sonra bilinçli zihinlerine arzularının nesnesinin heyecan verici vizyonunu iletir. Öyleyse düşüncelerimizi neye sabitlersek ya da hayal gücümüzde sürekli olarak neye odaklanırsak kendimizi onu çekeriz. Bu sadece kelime oyunu değildir. Herkesin kendi memnuniyetini kanıtlayabileceği bir gerçektir. Sonuçların manyetik veya elektrik enerjisinden gelip gelmediği hala belirsizdir. İnsan onu tanımlayamasa da düşünce çekiciliğinin tezahürleri her elden görülebilir. Elektrik alanının kendisi gibidir. Elektriğin ne olduğunu bilmeyiz. Ancak maddi anlamda insanın bunu çeşitli enerji üreten aygıtlarla nasıl üretebileceğini biliriz. Işığı her açtığımızda veya bir anahtar taktığımızda elektrik ortaya çıkar. 5. Bilinçaltını serbest bırakmada ayna tekniği. Size ayna tekniği adı verilen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu büyük bir güç yöntemidir. Aynanın önünde durun. Boy aynası olması gerekmez ama en azından vücudunuzu belden yukarı görebileceğiniz büyüklükte olmalıdır. orduda bulunmuş olanlar teyakkuz durumuna geçmenin ne anlama geldiğini bilirler. Dimdik durun, topuklarınızı birleştirin, karnınızı içeri çekin, göğsünüzü ve başınızı yukarıda tutun. Şimdi bir güç, kuvvet ve kararlılık hissi duyana kadar 3 veya 4 kez derin nefes alın. Sonra gözlerinizin derinliklerine bakın. Kendinize ne isterseniz elde edeceğinizi yüksek sesle söyleyin. Böylece dudaklarınızı hareket ettirdiğinizi görebilir ve dile getirdiğiniz kelimeleri duyabilirsiniz. Günde en az 2 kez düzenli bir ritüel yapın. Sabahları ve akşamları pratik yapın. Sonuçlara şaşıracaksınız. Daha önce görselleştirdiğiniz ve gerçekte görmek istediğiniz şeyin anahtarı oldukları sürece aynanın yüzeyindeki notlara istediğiniz sloganları veya anahtar kelimeleri yapıştırarak etkisini artırabilirsiniz. Birkaç gün içinde içinizde inşa edebileceğinizi asla fark etmediğiniz bir güven duygusu geliştirmiş olacaksınız. Gerçekleşmesi zor bir hayalinizi gerçekleştirmeyi planlıyor ya da korktuğunuz patronunuzla görüşmeyi umut ediyorsanız, ayna tekniğini kullanın ve herhangi bir endişe hali olmadan doğru sunumu yapabileceğinize ikna olana kadar devam edin. Konuşma yapmanız istenirse elbette önce pratik yapın ve harekete geçin. Argümanlarınızın öneminin anlaşılmasını sağlamak için yumruğunuzu diğer elinize vurun ya da içinizden doğal olarak gelen diğer jestleri kullanın. Aynanın önünde dururken olağanüstü bir başarı elde edeceğinizi ve bu dünyadaki hiçbir şeyin sizi durduramayacağını kendinize söyleyin. Kulağa aptalca mı geliyor? Bilinçaltı zihninize yerleştirdiğiniz her düşüncenin nesnel yaşamda kesin karşılığında üretileceğini ve bilinçaltınızın fikri ne kadar çabuk kalırsa arzunuzun o kadar çabuk bir güç resmi haline geleceğini unutmayın. Kullandığınız cihazları ilgili herhangi birine söylemek sizin açınızdan iyi değildir. Çünkü özellikle bilimi öğrenmeye yeni başlıyorsanız alaycıların hedefi haline gelebilirsiniz ve güveniniz sarsılabilir. Yönetici veya satış müdürüyseniz ve şirketinizi geliştirmek istiyorsanız çalışanlarınıza ayna tekniğini öğretin ve birçok şirketin yaptığı gibi bunu kullanmalarını izleyin. Gözlerin gücü hakkında çok şey yazıldı. Gözlerin ruhun pencereleri olduğu söylenir. Onlar düşüncelerinizi ortaya koyarlar. Sizi düşündüğünüzden çok daha fazla ifade ederler. Bir deyişte de ifade edildiği gibi diğerlerinin gerçek kişiliğini anlamaya izin verirler. Bununla birlikte bu ayna pratiğine başladıktan sonra gözlerinizin başka türlü asla geliştiremeyeceğiniz bir güç, yazarların dinamik veya büyüleyici bir güç olarak adlandırdığı bir şey elde edeceğini göreceksiniz. Bu güç, size başkalarının ruhlarına baktığınızı düşünmelerine neden olan delici bakışlar verecektir. Er ya da geç insanlar düşüncelerinizin yoğunluğunu fark edecektir. Emerson, her insanın gözünde rütbesinin kesin bir göstergesini taşıdığını söylemiştir. Hayattaki pozisyonunuzun gözlerinizde taşıdığı şeyle belirtildiğini unutmayın. Bu yüzden güven veren gözler geliştirin. Ayna size yardım edecek. Ayna tekniği birçok farklı şekilde ve çok memnun edici sonuçlarla kullanılabilir. Kötü bir duruşunuz varsa veya özgüvensiz yürüyorsanız bir boy aynası sizin için harikalar yaratabilir. Aynanız size başkalarının size baktıklarında gördüğü kişiyi gösterir ve kendinizi görmelerini istediğiniz her türlü kişiye dönüştürebilirsiniz. Bir parçayı hareket ettirirseniz o parça olacağını söylenir ve burada yine ayna karşısına geçmeden önce oyunculuğunuzu prova etmenizden daha iyi bir yol yoktur. Kibrin bu bilimde hiç yeri yoktur. Sonuç olarak aynayı kendini beğenmiş bir şekilde kullanmayın. Kendinizi istediğiniz kişiye dönüştürmek için kullanın. Dünyanın en seçkin erkek ve kadınları bu ayna tekniğini kendilerini inşa etmek ve diğer insanlar üzerindeki etkilerini artırmak için kullanıyorsa, siz de hiç şüphesiz kendi özel gereksinimleriniz için bunu kullanabilirsiniz. Sezgi ve ön seziler hakkında çok şey yazıldı. Bazı psikologlar, sezgisel olarak aklımıza gelen fikirlerin birdenbire oluşmadığını, birikmiş bilgimizin sonucu olarak ya da daha önce gördüğümüz, duyduğumuz bir şeyden dolayı geldiğini iddia ederler. Bu durum kimyagerler, mucitler ve bilgilerini önceki deneyimlerin sonuçlarını kullanarak deneme ve yanılma yöntemiyle çalışan diğerleri için bir ölçüde doğru olabilir. Ancak yazarın inancı, bugüne kadar gerçekleşen çok sayıdaki keşif, aydınlanma ve ilham veren çalışmanın bilinçaltı zihninden geldiği, daha önceki bilginin zihne yerleştirilmediği yönündedir. Takip ettiğimiz her gelenek, kullandığımız her şey ilk önce birinin zihninde bir fikirdi. Bu fikirler ilk önce önseziler, içgüdüsel aydınlanmalar olarak ortaya çıktı. Ya da sizler onları istediğiniz şey diye adlandırdınız. Bu yüzden sezgilerinize kulak vermek ve onlara sonuna kadar güvenmek akıllıca olacaktır. Belli bir insanı aramak veya telefon etmek için bir ön seziye sahip olabilirsiniz. Bazı endişeler aslında size çok yardımcı olacak bir konumda olabilir. Ancak konumu nedeniyle harekete geçmekten korkabilir ve bir yandan ön seziniz ve diğer yandan da korkunuzla mücadele edebilirsiniz. Korku sıklıkla kazanır. Bir dahaki sefere kuşku ya da kuşku aklınıza girdiğinde kendinize şu soruyu sorun. Onu görürsem ya da ararsam ne kaybederim? Ne zarar olur ki? Korkularınız ve şüpheleriniz bu soruya cevap veremez. Bu yüzden ön sezinize gecikmeden uyun. Yazar okuyucularının hiçbirinin bu kitabın bir gecede zenginlik ve şöhret getirecek bir açıl susam açıl olmadığını bildirdiğini varsaymaktadır. Sadece arzularınıza ulaşmanızı sağlayacak yoldaki kapıları açan bir anahtar olarak tasarlanmıştır. Kuşkusuz yeteneklerinizin veya gelişiminizin çok ötesinde teşebbüslere koşmak akıllıca olmaz. Herhangi bir program uygulamadan önce bir eylem planınız olmalıdır. Köşedeki eczaneye gidip sadece bir ilaç istemezsiniz. Bu konuda spesifik olur ve istediğiniz ilacın adını söylersiniz. Bilim de bu şekildedir. Bir eylem planınız olmalı. Ne istediğinizi bilmeli ve bu konuda spesifik olmalısınız. Ne istediğinizi kesin olarak biliyorsanız ve kendiniz için bir hedef belirlediyseniz, kendinizi çok şanslı sayın. Çünkü başarıya giden ilk adımı attınız. Fikrinizin zihinsel resmine sadık kaldığınız ve onu eylemle geliştirmeye başladığınız sürece hiçbir şey başarmanızı engelleyemez. Çünkü bilinçaltı ona verilen herhangi bir düzene açık ve net bir şekilde uymak konusunda asla başarısız olmaz. Altı. Düşüncelerinizi nasıl yansıtırsınız? Ülkemizin ve Kanada'nın büyük tarım alanlarını dolaşan herkes, ev veya ahıra bir bakış atıp çiftçinin hayatta olup olmadığını, ayakta uyup uyumadığını söyleyebilir. 20-30 yıl önce Pasifik'in kuzeybatısında bir kasa bile elma armut satamayan meyve yetiştiricilerini düşünüyorum. Yine de cazip paketleme ve pazarlama fikri olan insanlar son yıllarda büyük servet kazanmışlardır. Peçeteye, mumlu kağıda ya da folyoya dikkatli bir şekilde sarılmış bir düzine elma armut için İnsanlara iki ya da daha fazla dolar ödetmek hiçbir şey değildir. Bazı uyanık meyve satıcıları e-posta yoluyla ürünlerini dünya çapında binlerce satıcıya ulaştırıyor. Bu uygulayıcılardan birçoğunu şahsen tanıyorum ki, bu insanların başarıları bir anda akıllarına gelen ve inanmanın sonucu olarak ortaya çıkan düşüncelerine dayandırılmaktadır. Şimdi, bu ambalaj konusunu kendinizle bağlantılı olarak düşünün. Göze hitap ediyor musunuz? En iyi şekilde görünmek için kıyafetler giyiyor musunuz? Renklerin etkisini biliyor musunuz? Formunuza ve mizacınıza uygun olanları inceliyor musunuz? Görünüşünüz sizi fark edilmeden ilerleyen onca kalabalığın içinden ayırıyor mu? Böyle değilse kişisel ambalajlara dikkat edin. Çünkü dünya sizi göründüğünüz gibi kabul eder. Otomobil üreticilerinden, Hollywood makyaj sanatçılarından veya göze hitap etmenin değerini bilen ve ürünlerini buna göre paketleyen harika şov üreticilerinden ipucu alın. Uygun paketleme yaptığınızda ve paket içinde en kaliteli ürünlerden oluşan bir kombinasyon oluşturduğunuzda rakipsiz bir ürün meydana getirmiş olursunuz. İçinizdeki kişi de sizin için aynı şeyi yapabilir. ve siz de rakipsiz bir kombinasyona sahipsiniz. İyi giyindiyseniz, varlıklı ve önemli bir kişi havasındaysanız, yolunuzdaki kişiler siz geçerken önünüzden çekilecek. Bir yöneticiyi görmek için bekleyen, başka insanların olduğu bir ofise adım atmayı deneyebilirsiniz. Hava ve otoritesiyle önemli görünen bireyin, sadece katılımcıların değil, yöneticinin de dikkatini çektiğini fark edebilirsiniz. Karakol ya da hapishanedeki görevliler tarafından bireyler arasında yapılan ayrım göz önüne alındığında iyi bir görünüşün etkileyiciyle ilgili daha iyi bir örnek verilemez. Şık giyimli ve özgüvenli bir iş insanına nadiren kötü davranılırken serseri görünümlü bir adam hemen hücreye atılır. Metropollerdeki gazetelerde muhabir olarak çalıştığım yıllarda bunun sayısız örneğine rastladım. Biri gibi görünen ve küçük bir yasa ihlali nedeniyle tutuklanan bir adam serbest bırakılması için savcı ya da bir arkadaşını arayana kadar bir sandalyeye otururken, serseri gibi görünen adam mümkünse serbest bırakılacağı zamana dek hücreye hapsedilir. Büyük bir otomobil dağıtım şirketinin başkanı, bana en pahalı arabaları satın alan varlıklı insanlara satış yapması için sık sık çağrıldığını söyledi. "Sadece duş almam," dedi. "Bütün kıyafetlerimi değiştiririm. Berbere gidip tıraş olur ve manikür yaptırırım. Görünüşümle bir ilgisi olduğu gayet açık. Ancak bundan daha da önemlisi, içimle bir ilgisi vardır. Bana kendimi riskli işlerin üstesinden gelebilecek yeni bir adam gibi hissettiriyor." Bazı önemli girişimlere başlarken uygun şekilde giyinirseniz, insanların yol vermesini, hatta size yardımcı olacak diğer insanları da işe karıştırmasını sağlayacak kendi içinizdeki güç duygusunu hissedeceksiniz. Hayal gücünüzün bir hareketi ya da kişisel çekiciliğinizin bir uzantısıyla etrafınıza düzgün bir enerji yayarken, gözlerinizi dikmek ve amacınıza kilitlenmek doğru zihinsel tutumdur ve bu şekilde harikalar yaratabilirsiniz. Negatif bir kişinin şirkette veya evde hasara yol açabileceğini hatırlamak her zaman önemlidir. Pozitif anlamda güçlü bir kişiliğe sahip olan kişinin iyi şeyler yapması kadar, negatif anlamda güçlü bir kişiliğe sahip biri de aynı ölçüde zarara yol açabilir ve ikisi birbirine karşı geldiğinde çoğu zaman negatif olan daha baskın olur. Yönetici pozisyonundaki aşırı gergin bir kişi, onunla ilişkili hemen hemen her insanı sinirli hale getirebilir. Bunu yöneticisinin sinirli olduğu hemen hemen her ofiste ya da mağazada görebilirsiniz. Bazen bu duygusal kalıp bütün bir şirkete yayılır. Sonuçta her zaman söylendiği gibi bir şirket sadece ona başkanlık eden insanın genişletilmiş gölgesidir. Bu nedenle sorunsuz çalışan bir şirkete sahip olmak için tüm üyelerinin baştaki yöneticinin düşüncesine uyması gerekir. Yönetimin fikirleriyle uyumlu olmayan bir şirkette olumsuz anlamda güçlü bir kişilik, olumsuz titreşimlerini başkasına yansıtabilir ve büyük hasar verebilir. Olumlu bir kişilik olarak kalacaksanız, olumsuz ya da kötümser kişiliği olan insanlardan kaçının. Pek çok din insanı ve kişisel danışman, genellikle onlara problemleriyle gelen insanlarla kurdukları uzun soluklu ilişkilerin kurbanı olurlar. Kederli ve üzücü titreşimlerin sürekli etkisi en sonunda pozitif yoğunlaşmayı tersine çevirir ve onları negatif bir duruma indirger. Bu telkin titreşimlerin etkisini daha iyi anlamak için farklı ofislere veya evlere girdikten sonra değişen duygularınızı hatırlamanız yeterlidir. Ofise veya eve alışkanlığın sonucu olarak sık sık gelen insanlar tarafından yaratılan atmosfer anında rahatsız edici, problemli, sakin veya uyumlu olarak algılanabilir. Neredeyse hemen atmosferin soğuk veya sıcak olup olmadığını söyleyebilirsiniz. Mobilya düzeni, renk şeması, duvarlar, hepsi de o yerde yaşayan insanların düşünme şekline göre titreşir ve düşüncelerinin ait olduğu türe hitap eder. İster bir ev, isterse bir konak veya kulübe olsun, titreşimler her zaman orada yaşayanların kişiliğinin anahtarıdır. Son yıllarda telepati veya düşünce aktarımına yüksekokul ve üniversitelerde, özellikle Duke Üniversitesi'nden Dr. J.B. Ryan yönetiminde yürütülen deneylerden ve araştırmalardan kaynaklanan ilgi yeniden artmıştır. hem Amerikan hem de Britanya Psişik Araştırma Derneği'nin kayıtları telepati, sağgörü ve benzeri olayların vaka raporlarıyla doludur. Ancak birçok insan yayınlanan bilimsel bulguların raporlarına rağmen telepatinin var olduğu fikriyle alay etmeye yatkındır. Sayısız bakış açısı, sağgörü ve telepati hikayesiyle dolu olan İncil'e inanan birçok insanın bugün telepatinin ve benzer olguların mümkün olmadığını söylemesi bana her zaman garip geldi. Genel şüpheciliğe rağmen dünyanın en büyük bilimsel düşünürlerinden bazıları telepatinin sadece mümkün değil, anladıklarında çoğu insan tarafından kullanılabilecek bir beceri olduğunu açıkladı. Hem Amerikan hem de Britanya Psişik Araştırma Derneği'nin bulgularına ve Dr. Ryan tarafından halka açıklanan sonuçlara ek olarak konuyla ilgili çok sayıda eski ve yeni kitap vardır. Bunlardan bazıları Upton Sinclair, Mental Radio, Zihinsel Radyo, New York'un tanınmış vaizlerinden Dr. Charles Francis Potter'dan Beyond the Sense, Duyuların Ötesinde, Harold Sherman ve ünlü kâşif Sir Hubert Wilkins'ten Thoughts Through Space, Boşlukta Düşünceler, editör ve yayıncı Elon Garrett'tan Telepati, Paris'teki Uluslararası Metafizik Kuruluşu yöneticisi Elon Garrett'tan Experimental Telepati, Deneysel Telepati sayılabilir. Dr. Ryan'ın Duke Üniversitesi'ndeki deneylerinin sonuçları ilk kez kamuoyuna duyurulduğunda, sonuçların tesadüfi olabileceğini söylemek için baskıya koşan birçok insan vardı ve telepatinin var olmadığını kanıtlamak için hatırı sayılır derecede zaman ve enerji harcandı. Yine de Duke ve diğer önde gelen üniversitelerde deneyler devam ediyor. Çoğu zaman karşıt görüşteki sözde bilimsel araştırmacıların aksini kanıtlamak yerine neden böyle bir şeyin var olmadığını kanıtlamaya çalıştıklarını merak ettim. Ancak burada yine yazarın inancın bir mucize işçisi olduğuna dair bir teorisi vardır. Bu durum kısmen Dr. Ryan'ın olağan dışı hislerle ilgili algılama üzerine yazdığı kitapta söyledikleriyle doğrulanır. Bu konu hakkında yapılan araştırmalar, nesnenin ruhunu yakaladığında tatmin edici sonuçların korunduğunu ve orijinal yenilik yıprandığında iletim ve alma yeteneğinin zayıfladığını beyan eder. Başka bir deyişle, coşku mevcutken yapılabileceğine dair anlık inanç ve ilgi vardı. Ancak öğrenciler, çalışmaları sırasında deneylerine devam etmek için daha sonraki tarihlerde geri çağrıldığında coşku yoktu ve sonuçlar tatmin edici değildi. Düşünce gücünün titreşimli teorisini anlayan herkesin aynı zamanda neden sevimsiz titreşimlerin makineye atılan İngiliz anahtarları olduğunu da anlayabileceğini düşünüyorum. Bunun doğrulanması, telekinezi testlerinde bir deneye dikkatini dağıtan ve puanlarını düşüren bir gözlemcinin varlığında deney yapıldığında sonuçların her zaman beklentinin altında olduğunu keşfeden Dr. Ryan'ın deneylerinde bulunur. Aksine aynı deney, denek tek başınayken veya nötr ya da sempatik gözlemcilerin varlığında gerçekleştirildiğinde başarı puanı da buna göre yükseldi. Üyeleri tarafından 20 yıl süren araştırma sonrasında Londra Psişik Araştırmalar Derneği Sekreterliği'nin telepatinin bir gerçek olduğu ve çeşitli üniversitelerdeki deneylerin varlığının şaşırtıcı kanıtlarını biriktirmeye devam ettiği gerçeğine rağmen bulguları kabul etmeyi reddeden birçok bilim insanı vardır. Üstelik belirli ortamlarda eksantrik ve bir şekilde saf olarak kabul edilmelerine rağmen kendi araştırmalarını sürdüren insanların sayısı sürekli artmaktadır. Bu araştırmayı küçümseyenlerin, özellikle araştırma şimdiye kadar hayal edilenden daha büyük keşiflere yol açtığından hem kendileri hem de bu olağanüstü şeyle ilgilenenler için gerçekten adil olup olmadığını sık sık merak etmişimdir. Aynı sonuçları misafirleriniz evinizde geçirdikleri süreyi açtıklarında da alabilirsiniz. Onlar için gitme vaktinin geldiğini hissettiğinizde kendinize sadece "Şimdi eve gidin, şimdi eve gidin, şimdi eve gidin" deyin. Odaya saati görmek için göz attıklarını ve "Sanırım gitme vakti gelmiş" dediklerini göreceksiniz. Bazı şüphecilerin bunun telepatiyle bir ilgisi olmadığını, yüz ifadelerinizin, bedensel hareketlerinizin sinirlilik veya yorgunluk belirtilerinin ziyaretçiyi terk etmesinin zamanı geldiğine dair uyaran şey olduğunu söyleyeceklerini fark ediyorum. Yine de kendiniz deneyebilirsiniz. Ancak misafirinize söz ya da başka bir mimikle bir işaret vermemeye özen gösterin. Özellikle ziyaretçinin bir noktaya varma veya bir argüman kazanma niyetinde olması durumunda bu prosedürün işe yaramayacağı zamanlar olduğunu göreceksiniz. Ancak sohbette bir durgunluk olduğunda deneyin. Sonuçlar sizi şaşırtacak. 7. İnanç her şeyi mümkün kılar. Telepatinin çeşitli formlarının ve düşünce aktarımının pek çok insanın her gün şüphelendiğinden çok daha fazla kullanıldığı kanaatindeyim. Birçok büyük lider, vaiz, hatip, yönetici ve sözde süper pazarlamacıların bazılarının bilinçsiz olarak ve diğerlerinin ise çalışmalarının tam anlamıyla bilincinde olarak gücünü değişen derecelerde kullandıklarına inanıyorum. Bir kişiyle tanışırız ve daha bir kelime bile konuşmadan severiz ya da sevmeyiz. Düşünce aktarımının bazı formunu kaybetme hissine neden olan şey nedir? Diğer insanları belirli bir mesafeden iyileştirmenin ve etkilemenin mümkün olan tek açıklamasının şu anda bilimsel bir açıklama elde etmeye başladığımız bu olgunun aracılığından kaynaklandığına inanıyorum. Bazı insanlar karanlık bir odaya girme ve daha tek bir kelime bile söylenmeden orada birinin varlığını hissetme deneyimi yaşamıştı. Hiç şüphesiz bu, görünmeyen bir bireyin diğer kişiye karşı varlığını gösteren titreşimlerden başka bir şey olamaz. Bu telepatinin kanıtı mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Odadaki ilk kişi, ikinci kişinin varlığında kendisine tamamıyla yabancı bir şey düşünür ve onun keşfiyle ilgili ihtimallere dair bütün düşünceleri zihninden kovarsa, ikinci kişinin onun varlığını hiç hissetmeyeceği kabul edilir. Birini düşünen binlerce insan vardır ve bu olguya dahil olduğuna hiç inanmazlar. Bu deneyimler genellikle tesadüf olarak kabul edilir. Ama düşüncenin gücünü uygun şekilde düşündüğümüzde gerçek bir açıklamamız yok mu? Açık fikirli ve kendisi için okumaya ve deneme istekli olan herkesin er ya da geç telekinezi ve telepati olgusunun gerçek olduğu sonucuna varacağını düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü araştırmacıların da ifade ettiği gibi bu güçler herkesin içinde değişen ölçülerde gizlidir. Tek bir bireyin bilinçaltını bütünün sonsuz derecede küçük bir parçası olarak kabul edip her şeyi kapsayan ve kucaklayan titreşimleri düşündüğümüzde telekinezi, telepati ve benzer olguların işleyişini daha iyi anlarız. Telekineziyi açıklarken Dr. J.B. Ryan, bir kişinin deneylerde başarılı olmak istiyorsa, istenen sonuçlar için zihinsel bir beklenti, düşünce konsantrasyonu ve coşkusunun olması gerektiğini belirtir. Burada yine işe inanmanın büyüsü vardır. Kişinin zarın düşüşünü etkileyebileceğine dair daha önceden bir inancı olması gerekir. Yazar bu konuda hiçbir şey bilmeyen ortalama bir kişinin her şeyin kendi içinde olduğu fikrini kabul etmesinin zor olduğunun farkındadır. Ancak şüphesiz en materyalist kişi kendisi ilgili olduğu kadarıyla bilgisi yoksa veya bilincinde sabitlenmedikçe dış düzlemde hiçbir şey olmadığını fark etmelidir. Zihinde yaratılan görüntü onun dışındaki dünyaya gerçeklik katar. Birçok kişi tarafından aranan ve çok az kişi tarafından bulunan mutluluk bu nedenle tamamen kendi içimizde bir konudur. Çevremizin ve yaşadığımız günlük olayların mutluluğumuz üzerinde kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü dışarıdaki zihinsel imgelerin bilincimize girmesine izin veririz. Mutluluk konumdan, servetten veya maddi varlıklardan tamamen bağımsızdır. Kendimizi kontrol etme gücüne sahibiz ve bu kontrol düşüncemize bağlıdır.